Dizi podcast'imiz Ekran Geyiklerine hoş geldiniz. Ben Eda.
Ben Mert, selamlar.
Arkadaşlar biliyorsunuz Apple TV'nin bilim kurgu draması Silo, ki Türkçe'de de Silo diye de kullanabiliriz. Bu diziye başlamıştık. Geçen hafta ilk iki bölüm yayınlanmıştı. Biz de zaten onun analizini yaptığımız bölümü çekip kaydettik. Ve şimdi bu hafta üçüncü bölüm de yayınlandı ve bugün Mert'le şimdi üçüncü bölümü konuşacağız. Hemen şöyle bir giriş yapayım, sana vereyim sözü. Ne demiştik? Üçüncü bölüm ikinci bölümün tam aslında bitimiyle birebir aynı şekilde açıldı. Bizim ana karakterimiz Juliet Nichols'ın bir İpte sallanır vaziyette, altında çok büyük bir su ama o suyun derinliğini bilmiyoruz, ne kadar bir alanı kapladığını bilmiyoruz. Ortamda karanlık, o şekilde böyle korku dolu, ipin bir tarafında tutunurkenki haliyle tekrar üçüncü bölümü bir açtılar. Sen nasıl hissettin, ne düşündün? Biraz şey yapmıştık. Yani Jules buraya böyle ekipmansız geldin, ne düşünüyordun, ne yapmayı hedefliyordun diye, ama fena başlamadı aslında.
Evet, yani yapılabilecek tek şey yaptı Jules orada. Tekrar geri çıktı, zaten daha başkası düşünemez. Yalnız senin ana karakter tanımlamana itiraz ediyorum Eda'cığım. kim burada ana karakter? Yani ilk bölümde hiç olmayan bir oyuncu, ikinci bölüm ve şimdi üçüncü bölümün tam ortasında, center'ında. İlk iki bölümde büyük hislerle, derin konsantrasyonla izlediğimiz iki karakter hiç yoklar bu bölümde. Tim Robbins diye Oscar kazanmış bir adam var. Onun oynadığı IT şefi karakteri var. İlk iki bölümde 30 saniye mi ne gözüktü? Şimdi bu bölümde biraz daha fazla gözüktü. İlk üç bölümde hep gözüken bir karakter var. Vali. Onu bir daha görebileceğiz mi bilmiyoruz. Neyse, oralara göreceğiz. Yani Bir inanılmaz bir karakter, ana karakter çelişkisi var ortada bu dizi için. Hoşuma da gitmiyor da değil. Ve aktör kadrosu inanılmaz geniş.
Evet.
Bak şimdi hemen bir footnote olarak söyleyeyim. Juliet'in babasını oynayan, bu bölümde ilk defa gördüğümüz, 3 dakikalık gördüğümüz Ian Glen, yani o Juliet'in babasını oynuyor rolünde olan Ian Glen, önemli bir aktör.
Ya kaç onu çok seviyoruz biz.
The Rig dizisinde, The Rig bu arada hani deniz ortasında petrol şirketlerinin nedir onun, ne denir ona bilmiyorum.
Sondaj yapanlar.
Dizinin adı The Rig. Oradaki başroldeki olan adam çok önemli bir aktör. Daha da ileri gideyim. Hatırlarsan jeneratör kapandığında kafeteryada bir kadını gösteriyorlar ikide bir. Siyahi bir kadın, gözü çekik. O kadın mesela Afrika'nın gelmiş geçmiş en iyi aktörlerinden biri. Zimbabwe'li. Kadın hakları konusunda Afrika'da çok tanınıyor, bütün kıtada ve birçok metrajlarda, kısa metraj, uzun metraj filmlerde başrol aldı. Yani şunu demek istiyorum, aktör kadrosu inanılmaz geniş. Yani evet. Hakikaten kesenin ağzını açtılar mı, nasıl yaptılar bilmiyorum ve çok ufak rollere, en azından şu ilk üç bölümde çok ufak rollerde oynayanlar da çok tanınmış aktörler. Neyse, nereden nereye geldim, geri dönüyorum. Evet. O dediğin gibi ikinci şeyin bölümün bittiği andan başladık. Juliet tekrar çıktı yukarı. Bir depresyon 45 saniyesi geçirdi. Gördük, evet. Değişik şeylerden. İçki içti, sarhoş oldu falan, feşman, kederli bir şekilde. Ve ondan sonra jenerik başladı. Jenerikten sonra hemen şey geliyor Eda. Başkan, yani vali, valiyle Marnes. Yani Holston'un yardımcısı Marnes.
Deputy şerif.
Deputy şerif. Beraber belli ki bir yere gidecekler. Daha henüz o anda bilmiyoruz ama tepede iki tane tip var. Böyle aşağı onları gözetleyen. Hatta başkan yukarı bakıyor, vali. Görüyor onları falan. O herhalde yargı. Adliye, evet. Yani dediğim şey. Ve bu bölümde adliyenin daha bir ağırlığı var. Görmüyoruz. Adliyenin içini görmüyoruz. Şefi kim onu da görmüyoruz. Ama bir ağırlığı var adliyenin bu bölümde. Ve yavaş yavaş ortaya çıkıyor ki antagonist, yani bu dizideki antagonist adliye çıkacak.
Evet.
Adliyenin şu anda gördüğümüz bir tane yüzü var. O da Sims.
Sims.
Common'ın oynadığı Sims karakteri. Rob Sims. Ama onun dışında adliyeden henüz kimseyi tanımış değilim. Yargıç var bir tane bahsettikleri.
Meadows. Yargıç Meadows dediler. Hep evet. ismi geçiyor. Ama Görmüyoruz. Dediğin gibi o böyle bir kapı duvar. Ve evet. şöyle bir ekle yapayım. Aslında ikinci bölümün sonunda hatırlayacaksın. Bizim başkan, yani başkan Jans, bu Marnes'la beraber en derine Juliet Nichols'la o zaman ben tanışmaya giderim demişti. Ve aslında onların ikisinin yolculuğu buraya ve 144 kat inecekler.
Biliyoruz nereye gideceklerini. Pardon, iyi hatırlattın sen.
Aynen.
Evet, doğru.
144 kat iniyorlar ve asansör yok. Yani dolayısıyla bu dizinin hani
daha geçen söyleyeceklerim ya, var bu konuda.
Yani şimdi hani hiç telefon görmedik falan diyorduk. Ya asansör yok. 144 katta. Dolayısıyla şimdi bundan inerken ve tabii burada artık şeyi de algılamış olduk. Bu siloda artık silo diyeceğim Türkçe çünkü kullanımında da var. Arkadaşlar bu siloda aslında bir hiyerarşi varmış. Yani bunu bu bölümde anlıyoruz. Çünkü bu katlar aslında gerçekten biraz sosyoekonomik bir durum. Nereden biliyoruz? Çünkü Mars'la Başkan Yağ'ın bulunduğu katlar artık kaçtan kaça o katlar en tepe deniyor. Bir orta katlar var, bir de en derin var. O en derinde işte bizim mesela Juliet Nichols'ın olduğu yerler. Ve orta katlara inildiğinde işte o yolculuk başlıyor ya Mars'la beraber bölümün başında Başkan Jans aşağı doğru Juliet'i ziyarete giderken işte senin o dediğin orta katlarda diyor ki ya en son sizi burada ziyaret ettiğimde diyor başkan çoğunuz ergendi. Yani bir nereden baksanız bir 20 senesi var. Çünkü gördüğümüz insanlar 40 küsur yaşında. Yani inilmemiş oraya. Ve
Juliet de babasını 13 yaşında terk etmiş. Juliet evet. en az bir 30-35 yaşında var diye düşünüyorum.
Evet.
O da babasını 20 senedir görmüyor mu? Çok görmemiş. Çok ilginç yani.
Aynen. İşte orada babayı tanıtıyorlar bize. Senin dediğin Ian Glen. Biz onu çok seviyoruz. Çünkü o Game of Thrones'da yani evet. tat oyunlarının Jorah Mormont'u bizim kalesinin sağ kolu. Dolayısıyla yani biz o aktörü zaten hani çok çok deneyimli bir aktör, çok İskoç aktör, çok böyle filmografisi bir sürü güzel filmle dolu ama yani o özellikle Game of Thrones evreninde böyle hani en sevilen en azından benim gibi bir sürü insan tarafından çok çok sevilen bir karakter o. Dolayısıyla onu böyle bir çok kısa gördük. Meğersem o bizim Jules'un babasıymış ve dediğim gibi Jules 13 yaşında diyor evden ayrıldım. Nereden anlıyoruz hiyerarşiyi? Allah Allah diyor Başkan Yans. Yani sizin gibi diyor bir hani aileden çıkan bir kişinin en derinde ne işi var? Ha, orada anlıyoruz ki burada işler, görevler, en azından bir sosyal ekonomik bir şeyler, bir hiyerarşi var. Ve böyle küçük detaylarla bize aslında orada bir aynı zamanda toplumsal bir hiyerarşi olduğunu da bize evet. gösteriyor.
Ve bu hiyerarşiyi yöneten adliye dikta yani bir nevi dikta.
Evet.
Ve şimdi Eda sana şunu soracağım. Yani dediğin gibi bu kadar kat aşağı inip çıkılıyor haliyle birbirlerini göremiyorlar da. Yani birbirini ziyaret edemiyorlar. Bir ayrılık var. Çünkü şimdi 150 katı kim çıkar yani? Veya
ya kaç zamanda çıkılabilir ya?
Evet, kaç yani zamanda çıkılabilir?
Bir ve daha çıkılmaz.
Kesinlikle işte ondan sonra bir de telefon falan da yok, yok dediğimiz gibi. Dolayısıyla ama yalnız şu var. Martha ile konuşurken Juliet diyor. Zaten telsizle konuşursam ben şerif olursam sen duyacaksın diyor. Demek ki bir telsiz şeyi var, bir olayı var. Ama
şeyde var o. Güvenlik güçlerinin kullandığı bir o
aynen.
kadar ama yani.
Aynen
hani
yani.
Herkesin içinde walkie talkie şeklinde telsiz yine görmedik.
Değil yani bu dediğin sosyal sınıfların arasında da iletişim yok.
Yok.
Yani birbiri herkes ayrı tutulmuş. Böyle herkes gruplaşsın organize olma ihtimali de yok. Hani bir isyan falan zamanda isyan olmuş 140 sene evvel. Hani bir beraber bu adliyeye karşı çıksak organize olacak bir durumları da yok. Bir de şöyle bir şey öğrendim Eda. Bunu biz kaçırdık mı? Ben kaçırdım. Bir yorum okuyordum. Şeyle alakalı, diziyle alakalı meraktan. Yani internette girdim. Hı-hı. İşte bir İngilizce bir sitede. İlk bölümde şöyle bir şey söylenmiş. Bilgisayarla birbirlerine mesaj yolladığın zaman, birisi birisine mesaj yolladığı zaman veya e-mail yolladığı zaman karakter başına bir şey ödüyormuş.
Aa, ben hiç
Evet,
hatırlamıyorum
ben
ya,
de
hiç böyle
hatırlamıyorum.
izlemedim.
Ben de hatırlamıyorum ama bu şeyi okudum. Eğer doğruysa, belki kaçırmış olabiliriz. Neyse, eğer doğruysa aslında bu şeye uyuyor. Yani adliye katların veya sınıfların arasında iletişim olsun istemiyor.
Evet.
Zorlaşıl, yani Silo'nun yönetilişi bunu zorlaştıracak şekilde. Ne kolay bir kattan diğerine gidebiliyorsun, ne bir yere iletişim
Evet.
kurabiliyorsun. Herkes kendi kabuğuna çekilmiş şekilde yaşamak zorunda ve böyle bir kontrol altında tutuyor adliye,
Kesinlikle. Evet,
yönetim.
evet.
Herkesi bu şekilde kontrol altında tutuyor. Çünkü birbirinden haberin olmazsa organize de olamazsın. Birlikten güç doğar cümlesi vardır ya, o
Kesinlikle.
tamamen yok
Evet,
oluyor
evet.
burada yani.
Aynen, dediğin doğru ve işte o senin dediğin adliyenin şeyde çevirirken yargı diye çevirmişler. Yargı da
Evet.
olabilir. Yani ikisi şekilde de kullanıyoruz biz.
Evet.
Orada aslında onların bu evrenin villain'ı, kötüsü olduğunu şeyden anlıyoruz. Yargının önünden geçerken bayağı kapıda yazıyor işte adliye diyelim.
Evet.
Adliye diye yazıyor. Mars'la arasında konuşma geçiyor. Yani hani girip bir selam vermiyor muyuz yargıç? Meadows sizi bekliyor. Gibi bir iki tane de önünde elemanı var adliyenin. Başkan yansıtıyor ki hani bugün ziyaret etmeyeceğim. Sonra işte
Ama göstermek
alt
istiyor. Yani
evet.
geçtin ve ziyaret etmedim. O mesajı
Evet.
vermek istiyor.
Aynen. Yani orada bir hani güç gösterisi gibi bir şey aslında bu. Çünkü nereden anlıyoruz onu da? Aslında hani Başkan Holston şerifin bu yeni şeriflik için önerdiği isim Juliet Nichols'ı görmeye gidiyor ya, aslında yargının ve isteği başka bir isim. Paul
Tabii.
Billings diye bir isim. Onu da mesela görmedik. Kim bu Paul? Henüz
Evet,
daha onunla bizi
establishment ismi
tanıştırmadılar.
o. Evet,
Değil
evet.
mi? Daha bizi tanıştırmadılar ve dolayısıyla aslında yargının bir önerdiği isme karşı çıkıyor burada başkan ve karşı çıkarken de onların kapısının önünden geçiyor ve yargıç o Meadows'a uğramıyor.
Evet.
Ve işte Allah Allah
İnadına
diyorsun
yapıyor
ha.
sanki bunu, yani
Evet.
inadına
Aynen.
yapıyor.
Yani orada diyor ki hani ben mayor'ım, başkan benim. Burada hani benim bir gücüm var çünkü seçilmiş olduğunu da ortak hatlardaki şeyinden anlıyoruz ki çünkü orada diyorlar ki bir daha siz şeye gelirseniz yine oyumuz size. Dolayısıyla seçilmiş bir güç olduğunu düşündüğü için de orada ona uğramıyor ve aşağı iniyorlar. İşte orada senin dediğin Kamen'in oynadığı Mr. Sims, Rob Sims karakteriyle bir ziyarete uğruyorlar. Diyorlar ki hani
Bu
siz yargıcı da pek ziyaret etmediniz diyordu değil mi? Yanlış
evet,
hatırlamıyorum.
ikinci bir kafeteryada varmış nihayet Silo'da, onu da görmüş olduk. Yani hep bir aynı kafeterya gibi bir yeri görüyorduk. Bu arada herhalde hani Eda bir böyle bir korkutma niyetiyle birine yaklaşıp hani bir gözdağı vermek istersin ya.
Evet.
Güçlü durumdakiler böyle şeyleri yaparlar ya, bir restoranda yaklaşırlar, bilmem ne yaparlar falan. Herhalde bu kadar başarısız olabilirdi bir korku şey, bu niyetle. Yani Sims geldi oraya bir korku verme, bir şey verme niyetiyle iki tokat aldı. Birinci tokat başkandan, ikinci tokat, tabii figüratif kullanıyorum
Evet,
tokatı.
mecazi oyundan
Evet,
söylüyorsun.
mecaz. Marnes'a döndü. Marnes'dan da dedi ki ben de istemiyorum dedi, pastayı dedi.
Güya bir
Ve
pasta getirmişti, değil mi?
evet,
Onlara
ha
ikram
aynen.
etmek üzere.
Tıpış tıpış pastayı alıp geri dönmek zorunda kaldı. Yani son derece başarısız bir operasyon yaptı orada. Bu arada Sims'in de bir insani tarafını gördük. Döndü kendi
Onu
şeyine kızıyla beraber, çünkü jeneratör kapanacak korkar diye onunla
evet.
beraber şey yaptı, geçirdi.
Tamam. Şimdi oraya doğru işte o zaman yol alalım.
Tabii.
Bir tabii dizinin bir bölümünde şöyle bir sahne görüyoruz. Bu jeneratör neredeyse hiç kapanmamış mıydı? 140 senedir hiç
Hiç
kapanmamış.
kapanmamış.
Hiç
Tarihte hiç kapanmamış.
kapanmamış. Ancak 30 yıl önce böyle bir hasar almış. Rotor diye bir bölümü var. Hatta ben de bu rotor acaba motor mu yanlış mı çevriliyor falan diye bir girdim. Baktım hakikaten arkadaşlar rotor diye bir şey varmış. Böyle o iç mekanizmasında dönen bir çarklıların olduğu şey gibi bir şey yani bir parça. Çok da önemli bir parça. Ve bizim Juliet yani Jules onda bir değişim olduğunu mesela onun sesini dinleyerek, bütün o motor kapağını, jeneratörün sesini dinleyerek vibrasyonun değiştiğini ve dolayısıyla bir şeyleri içeride düzeltmek gerektiğini vesaireyi söylüyor. Yani aklımızda böyle bir bilgi var ve oranın başındaki, mekaniğin başındaki Knox diye bir başka bir adam var. Ona diyor ki biz bunu bir kapatalım. Ve bir tamir edelim yoksa elimizde patlayacak bu. Basınç sürekli yükseliyor. Knox da diyor ki bunun tarihte kapatan mekanikçi başı ben olmak istemiyorum diyor. Aralarında böyle bir
çekişme
geçiyor. Ve sonra olaylar devam ediyor. İşte Mars'la bizim başkan Jans'la Juliet'in olduğu yere geliyorlar değil mi? Oradan sen al.
Tabii. Geliyorlar. Gelmeden evvel hatta bir orta katlarda bir gruba uğruyor başkan Jans. Ve orada senin bahsettiğin onlar da sosyal hiyerarşinin bir grubu. Hı. Ama onlar güler yüzle karşılar. Başkan Yans'ın da sevildiğini görüyoruz bu evet. Şekilde. Yani sevilen bir kişi. Neyse dediğin gibi iniyor aşağı. Hemen Başkan Yans fazla uzatmadan konuyu giriyor şeye. Knox'un ofisinde. Juliet'i çağırıyorlar ofise. Bu arada Juliet'in bir performansını görüyor orada başkan vardığı anda. Bir şey var şu anda tam olarak hatırlamıyorum. Bir süre sürüyor Juliet'in yukarı gelmesini ama orada bir şeyle uğraştığını görüyor.
Ya jeneratörün bir şeyini toparlıyor. Hatta orada şimdi tabii çok sekansları an izledikten iki gün sonra çekiyoruz. Biz bunu hatırlamak çok mümkün olmuyor. Notlar var ama orada hani makine dairesinin içine girip bir şeyleri hemen bir toparlayıp çıktığı bir an var değil mi?
Evet.
Başkanın
evet.
da tanık olduğu yani.
Başkan da tanık oluyor.
Tanık oluyor.
O da evet yani o da onun içindeki his de perçinleşiyor. Yani evet bu hakikaten Holst'un boşuna şey yapmamış diyor. Bunu önermemiş. Neyse. Juliet geliyor. Diyor ki başkan, Holston iki kişi var diyor senin burada şerif olman ister. Holston biri de ben. Şerif olmak ister misin diyor. Eda yani bu böyle dizinin her zaman her bölümün 3-4 noktası var. Benim en favori anlarımdan böyle bir saniyelik. Burada Juliet'in 2 saniyelik bir bakışı var başkana. Ve pardon ne? Sorry what? Diye bir soruşu var. Dillere destan yani. Müthiş bir hani böyle 2 saniyelik müthiş bir aktör performansı o. Hakikaten bakışı, şaşırması ve o soruyu sorması çok komik. Yani nasıl olur diye. Ve no diyor. Hayır diyor. Yani fazla bu konuyu uzama. Hayır ben bu böyle bir şey yapamam. Benim böyle bir kalitli şeyim yok. Skill level'ım yok. Yapamam diyor. Neyse. Şey de diyor ki başkan diyor yazık diyor. Neyse diyor. Holston sana bunu vermemi istemişti diyor ve Holston'un rozeti var. Şerif rozeti var. Onu veriyor. O da hediye olarak. Juliet de alıyor onu. Sonra başkanla Mars ayrılıyor tekrar dönüyorlar. Sonra şunu görüyoruz. Arkalarından koşuyor. Juliet koşarak geliyor. Çünkü Juliet'e rozete bakarken başka diğer o ekipten biri diyor ki şimdi kim olduğunu unuttum ama ekipten biri diyor ki bunun arkasında bir şey var bu rozetin diyor. Juliet onun arkasına bakıyor ve bizim o anda görmüyoruz onu ama Juliet'in arkasından koşup başkanı tamam kabul ediyorum deyişi var ama bir şartla diyor. Jeneratörü tamir etmemiz lazım yoksa çok kötü bir sürprizle karşılaşacağız ve jeneratörü tamir etmemiz için jeneratörü kapatmamız lazım diyor. Tabii bu büyük olay, tarihte yapılmamış bir olay. Ne olacak, nasıl korkacağız falan bilmem ne. Bu şartım var diyor. Hatta bu şartını söylediği zaman yanda Marnes'in bir dönüp bir de şartın mı var senin? Çünkü Mars istemiyor zaten. Onun olmasını istemiyor. Haleluya çekmişti Juliet no dediğinde. Arkadan evet. Mars. Bir de şartın var değil. Bir de şartın var diye şey var. O da en komik anlardan biri. O evet. Suratındaki ifade ve ses tonu. Neyse. Sonuçta kabul ediyor vali bunu. Ve tekrar yukarı doğru çıkmaya başlıyorlar. Burada sana bırakayım. O toplantı. Knox'un orada bir toplantı oluyor.
Aynen. Ve işte şimdi şeyi ben önce bir anlamamıştım. Yani bu ne kadar niye büyük bir olay olsun ki diye. Çünkü normal gün ışığında yaşadığımız için dizinin içine bir an insan giremiyor. Ama jeneratörün hiç kapanmamış. Şöyle düşünün. Arkadaşlar siz mesela sadece bir yerde doğup büyümüşsünüz. Ve oranın aslında içsel bir enerjisi var. Yani iç güneş gibi bir şeyleri var. Kubbe gibi bir yerden çok yüksek bir ışık yayılıyor. Ve yani sizin bütün gündüz gece kavramınız aslında o ışık ve bu 8 saat kadar kapalı kalacak. Dolayısıyla aslında bir korku oluşuyor insanlarda. O şeyi iyi vermişler. İşte Knox ve ekiple beraber Jules nasıl bir jeneratör tamiri yapabilirler? Yani o hasarlı bölümü ne kadarlık bir sürede tamir etmeleri gerekiyor gibi bir teknik konuşmaların geçtiği, işte daha yüksek basınçla şeyi anlıyoruz. Yani onun sonunda öyle bayağı bir konuşuyorlar ve anlıyoruz ki vaktinde yapamazlarsa basınçtan patlayacak. Evet. Ve böyle yaparsa zaten silo sizlere ömür, içindekilerle beraber. Evet. Yani bahsettikleri kapama o kadar riskli bir şey. Ama evet, yapmazlarsa da jeneratörün tamamı patlayabilir. Bu arada ikinci bir jeneratör varmış ama o sadece çok yaşamsal şeylerde devreye giriyor. Böyle çok minik ışıklandırmalara
bizim bildiğimiz silonun hayatı devam edemez, o backup.
Edemez.
Bu arada bu senin bahsettiğin, hani Knox'un ofisinde toplanıyorlar, böyle bir techno babble, yani mekanik mambo jumbo konuşuyorlar. Hiçbir şey anlamadım orada konuşulanlardan ama aktörlerin yüzlerindeki ifade, performanslar, ses tonu, arka taraftaki müzik falan o sahneyi çok tansiyonlu bir sahne haline getirmeyi başardı. Yani zaten bu bölümün de yönetmeni, ilk iki bölümdeki yönetmen, işte yönetmen bu tür şeyleri iyi yapıyor Morton Tilden. Aktörlerin de performansları çok iyi. O mekanik terimleri ben anlamasam bile o tansiyonu hissettim yani orada.
Değil mi? Şeydi, güzeldi ve zaten aslında dizinin bundan sonrası daha böyle aksiyon ve heyecana doğru kayıyor. Çünkü işte Başkan Yans orada okey dedi. Böyle herkese katlara duyuru yapılıyor. Deniyor ki işte gece 22'den itibaren 8 saat süreyle jeneratör kapalı kalacaktır. Dolayısıyla evlerinizden çıkmayın ya da ortak alan belirleyeceğiz. Hani tedirgin olan citizenlarımız, vatandaşlarımız için onlar gelsinler, ortak alanlarda kalsınlar. Bu arada böyle gaz lambası, gaz değildir o da, gaz lambası türevi küçük el lambaları şeklinde, evet, evlerin içinde insanların kullanabildiğini de görüyoruz. Ve böyle bir karartma başlanıyor. Ve önemli bir detay şu ki karartmaya da Başkan Yans Yargıç Meadows'u dahil etmeden karar vermiş. Yani ikinci bir, hani ben inisiyatif kullandım, bunu yaptım şeyini oradan yine bir görüyoruz. Ve şeye girişiliyor. Bizim ekip yaklaşık yarım saatlik bir süreleri var. Ben öyle anladım. Yani jeneratörün kapatılmasından itibaren yarım saatlik bir süre.
Planlamadıkları kısa bir süre var. Yani daha fazlasını planlıyorlardı. Evet. İki ayakları bir pabuca giriyor. Eda, bu 20-25 pardon, sen devam edecek miydin?
Yok. Yani diyorum ki hani bu, o 30 dakika içinde, evet, gibi bir sürede hani plan şeyinde yapacaklar. Yani yaptılar, evet, yaptılar, yapmadılar. Hani patlıyor gibi bir şey anlıyoruz, evet, o basınç konulu temalı konuşmalarından.
Evet. Zaten böyle yani bu üçüncü bölüm iki dilime ayrılmış durumda. Birinci dilim o şu ana kadar bahsettiklerimizde. İkinci dilim tamamen bir aksiyon dilimi, zamana karşı yarış ve benim gördüğüm, yani son senelerde gördüğüm en iyi 4-5 20 dakikalık aksiyon sekanslarından biri diyebilirim. Bayağı heyecanlı.
Çok.
Yani herkesin yapması gereken işler var. Hepsi ipin ucundan döner bir şekilde yapıyorlar. Zaman yetersizliği var. Bir yandan arada sırada kamera silonun geri tarafındaki insanların tedirginliklerini gösteriyor. Sonra dönüyoruz tekrar. Juliet Cooper'la tepede pervane, rotorun pervanelerden birini çıkarıyorlar. Aşağı getiriliyor. Başka bir yere gidecek. O sırada bir buhar çıkaran bir makine var. Orayı kapamak zorunda Knox. Oranın kapanması uzun süre kalamaz kapalı. Çünkü kaynayacak çok fazla bu, yani hı hı, soğutucu orası bir nevi. Jules'un oraya inip bir hortumla suyla soğuk tutmaya çalışıyor. Cooper tek başına orada pervaneyi takmak için onu tek bırakıyor orada. Cooper, evet, da heyecanlı biri. Yani çok dinamikler var. Çok heyecanlı bir 20 dakika var bu ikinci bölümünde.
Yok. Ben bayağı tedirgin, evet, olup gerçekten heyecanlanarak izledim. Yani orayı, evet, o bölümü çok güzel çekmişler dediğin gibi.
Ya, koltuğun kenarında böyle irkilmiş bir şekilde seyrettim. Ve birinin ölmesini bekliyordum ben orada.
Ben de. Cooper gider mesela dedim ben.
Efendim?
Cooper gider dedim.
Evet, ben de Cooper gider dedim. Aynen, ya da ne bileyim Cooper felaket bir şey yapacak. Biri ölecek onun yüzünden. Onun suçluluk duygusunu yaşayacak falan. Yani neler neler dedim. Hatta yere bir şey düşürdü Cooper. O birinin üstünde patlayacak. Ama Cooper gider dedim. Yalnız burada şu çok hoşuma gitti Eda. Bak böyle ince detaylar benim için. Dizileri önemli, ne bileyim, 4 yıldızdan 5 yıldızla çıkarabilecek şeyler. Hatırlarsan bölümün başında Juliet Cooper'a biraz sert davranıyor ve Cooper'ın bayağı gönlü kırılıyor. Hatta evet. tokat mı atıyor?
Tokat atıyor. Çünkü makine dairesine benden başka kimse giremez.
Evet.
Dedi ve Cooper girdiği için böyle bir hemen girerken tokatlıyordu çocuğu.
Ki Cooper onun seçilmiş yardımcısı, yani Juliet'in onu yetiştirmesi lazım aslında. Knox da onu söylüyor. Sana tapıyor diyor. Senin onu yetiştirmen lazım diyor. Onun yerine bak ne yapıyorsun? Çocuğun şey yaptın diyor. Yani aynen, hayatını yıktın, rencide ettin. Neyse. Sonra o bahsettiğimiz Knox'un ofisindeki toplantıda konuşurken bir mekanik terimler falan geçerken en sonunda Knox Juliet'e gidiyor, soruyor. Bu arada o toplantı esnasında Juliet'i biraz destekliyor Knox. Yani Juliet açıklıyor neler ne yapılması. Diğerleri hı hı. Olur mu öyle şey? Yapamayız bilmem ne falan derken Knox yapacağız bunu, başka yolu yok diye Juliet'i destekliyor. Onun sonunda da Knox gidiyor Juliet'e, gözüne çok manalı bir şekilde bakıp kimi alacaksın yanına diyor. Yani evet. Bak ben sana destek çıktım, şimdi sen benim istediğimi aynen. yapmak. Yani o mesajı veriyor Juliet de Cooper istediğini gözünle bakarak
gözünle işaret ediyor.
Yani orada bir konuşulmamış bir pakt var. Antlaşma var Knox'la Juliet arasında. O çok güzel işlenmişti bence yani.
Bence de ve bütün mekanik ekibini hani isimlerini tanımadan sevdiriyorlar size. Çünkü yer ekibi kesinlikle. Var, canla başla bir şeyleri tamir eden. Yukarıda Cooper var, hayal öldü ölecek dediğimiz.
Şey makine gibi, dairesinde... Eda, Enterprise'daki Geordi, Data, Riker, Troy gibi. Bu arada biz uzay yolu evet. serisinden referans veriyoruz. Onu bilmeyenlere söyleyelim de.
Ya senin zaten arkadaşlar, Mert'in Star Trek'le alakalı yani herhalde yani muazzam, müthiş, inanılmaz bir
ansiklopedi ilgisi, gibi
ansiklopedik yani ansiklopedisini yazar öyle söyleyeyim. Bölümleri dakika dakika anlatabilir. Evet. Yani onu da bir ara bilgi olarak vermiş olalım. Ve gerçekten dediğim gibi bu mekanik ekibini bir sevdirdiler bize. Ve oradaki aksiyon, heyecan gerçekten çok şeydi. Orada şöyle bir şeyle kapatalım istersen. Yani Jules çok deli bir şey yaparak herkesi aslında kurtarıyor.
Evet.
Yani
evet.
oradaki herkes çok canla başla çalışırken Jules çok deli bir fikirle o zamanı, o tamirat için gerekli şeyi yapıyor ve bir bakıyorlar tamir etmişler. Ben en evet. son tamir ettiklerini anladım yani. Çalışıyor makina.
Evet.
Ve
evet.
tahminden önce tak tak bütün şeyde ışıklar geliyor. Ve evet. orada senin bahsettiğin o bir detay var. Onu lütfen sen söyle.
Evet, şimdi hatta dakikasını vereyim hani izleyen
evet,
varsa tekrar
görmek için, 33.
Benim için 33. dakika 48. saniye bu. İlk jeneratör kapandığında silonun katlarının ışıkları teker teker gidiyor, görüyoruz. Bir de kafeteryadan toplanmış hani normalde dışarıyı gördüğümüz.
Gördükleri bir büyük canlı bir yer var arkadaşlar. Orada insanlar ortak alan.
İlk iki bölümde de hatta oradan görmüştük. Allison dışarıya çıktığında, Holston dışarıya çıktığında temizliyorlardı o ufak kamerayı. Neyse. Oradaki görüntü, jeneratör kapanınca o görüntü de böyle hani televizyonu kaparsın biraz zıt zıt eder böyle. Biraz görüntü hı-hı. gider, kayar
evet,
gider.
Görüntü gider, doğru.
Bir kayıyor o normal herkesin dışarıda gördüğü, dışarısında hiç böyle yeşillik yok. Kapkaranlık, gri böyle bir hava falan. O normal görüntü bir anda biraz bozulur gibi oluyor. Bir buçuk saniye, iki saniyeliğine günlük güneşlik görüntü çıkıyor. İkinci bölümün sonunda Holston'un dışarıda gördüğü günlük güneşlik görüntü çıkıyor orada.
Ama çok kısa çıkıyor değil mi?
Bir buçuk ya da iki saniye. Sonra tekrar kötü görüntüye dönüyor evet, ve kapanıyor.
Böyle her şeyin ölmüş olduğu kuru ağaç, berbat atmosfer.
Ona tekrar görüntü. Geri dönüyor ve tekrar bir zıt zıt yapıp kapanıyor orası da. Ama bunu görüyor oradaki. Yani o toplanılan alan, kafeterya diyorum ben oraya devamlı ama.
Evet, kafeterya bence de. Kafeterya gibi yani.
O kafeteryadaki bazı insanlar bunu görüyor çünkü kamera gösteriyor onların yüzlerini ve böyle şaşırmış şekilde ekrana bakıyorlar. Kapanmış artık o dakikadan sonra karanlık olan ekrana bakıyorlar. Bunu da şimdi merak ediyorum. Yani soru işaretlerinin arasında bunu da ekleyelim.
Evet. Ve dizinin aslında finaline gelirken işte herkes mutlu. Vaktinden önce ışıklar açılmış. İnsanlar tekrar kendini güvende hissediyor. Bu arada o Şeyde tekrar geri dönersek, karanlıkların içinde böyle herkes vakit geçirirken Başkan Jans'la Marnes'ın, şerif yardımcısının aslında birbirlerine vaktiyle Marnes'ın daha ziyade platonik olarak başkana aslında aşık olduğu, başkanın da kendisine boş olmadığını, karşı boş olmadığını gördüğümüz bir romantik bir sahne var. Böyle beraber silonun içinde balkona çıktıkları, böyle bir öpüştükleri bir sahne var. Yani ben daha önce hiç ilk iki bölümde böyle bir açıkçası bir vibe almamıştım.
Ben
yani
de almadım.
Arasında birbirinden hoşlanıyor gibi bir şey değil. Dolayısıyla bir sürpriz oldu.
Benim için de bir sürpriz oldu.
Değil mi? Evet. Ve böyle bir şey de gösteriyor bize. Ve sonra dizinin son sahnesinde şeyi orada çok net göremedim. Bilmiyorum sen gördün mü? Bak şimdi aklıma geliyor. Başkan masasında Name of Sheriff yazan yere isim doldururken böyle yazısı kaymış. Tam Juliet Nichols'a benzetememekle beraber böyle bir N harfi okur gibi falan oldum. Orası çok hızlı geçti. Onu yazıyor. Marms da dışarıda diyor ki, yani başında bekliyor. Ben diyor bir lavaboya gideceğim.
Bir öksürüyor, öksürüyor ilk önce.
Öksürüyor falan. Geçerli. Ve sonra diyor hani oradan bir şarap seç. Gidelim. Evet. Beraber artık hani bir yemek yiyelim, bir şey yapalım diyor. Ve son sahnede işte Mars'tan hangisini seçeyim, iki şişe mi alayım falan diye işte başkan tuvaletteyken konuşurlarken bir ses, bir yığılma sesi geliyor. Mars zorla kapıyı bir vuruyor, açıyor ki bizim başkan ağzından kanlar var ve yerde yatıyor.
Evet. Şimdi bu son sahne, bu şeye geçmeden evvel, bölümü notlamaya geçmeden evvel bir iki karakteri genişletiyorlar. Onu benim hoşuma gitti. Hemen söyleyeyim onu. Yani işte Juliet'in babasıyla tanışıyoruz. Senin de söylediğin evet. gibi. Juliet'in de bu arada background, yani geçmişini biraz öğrenmiş oluyoruz. Bir de Martha, hani bir kadın var ya, devamlı bir şeyler var. Tamir ediyor.
Evet, atölye odasında. Denilen bir yer var arkadaşlar.
Atölyede.
O gene en derinde. Juliet'lerin olduğu yerde yani olmalı. Çünkü Juliet sürekli gidip gelemez. Hep en derinde olduğu için gene aynı yerde olduğunu varsayıyoruz. O Martha karakteri.
Evet, Martha karakteri. Bu arada Martha karakterini oynayan aktör de Killing Eve dizisinin ya, 4. sezonunu. Aynen, evet.
Çok iyi aktördür o.
Evet, çok iyi aktör. O da çok iyi aktör. Neyse, o mesela 20 senedir o atölyedeymiş yaklaşık. Onu öğreniyoruz ve sebebi de eskiden bir partneri varmış. Ve trajik bir şekilde ayrılmışlar. Bunu da nereden öğreniyoruz? Başkan vali inince aşağı anlaşılıyor ki onlar eskiden de arkadaştılar.
Evet.
Ve işte biliyorum adını unuttum şimdi. Sevdiğin kişinin ölümünü ölümünden beri sen bir nevi kendini şeye çektin diyor. Yani
inzivaya çekti diyor. Yani 20 sene sonra Martha atölyeden çıkmamış arkadaşlar.
Evet, aynen
öyle. Öyle dediği ortam var yani.
Güzel, bak bunlar iyi detaylar bence Eda. Çünkü yani karakterlerin geçmişini öğreniyoruz. Daha fazla gözümüzde daha net belirleşiyor profilleri. Dolayısıyla daha fazla ne bileyim duygusal yatırım yapabiliriz karakterlere de. Yani benim sempatim biraz arttı Martha'ya mesela burada. Juliet çünkü ona çok sert çıkıştı. Ona rağmen ona bir insani bir şekilde anne gibi şefkatle yaklaştı. Nitekim ondan sonra Juliet gelip özür diledi kendisinden. Ama böyle bir şey oldu. Eda, kaç notu veriyorsun?
Kaç notu vereceğim? Bölüme. Bu bölüme 8 veririm. Ama sana hemen şey soracağım. Notlamadan evvel şeyi unuttuk tamam. Bak. Bu bölümün sonunda, yani bizim son karemiz başkanın öldüğü, ki ikimizin de teorisi zehirlendiği kanaatindeyiz. Ne ara zehirlendi onu şu an hiçbir şeyimiz yok.
Ya öldü, yok, tam, değil mi? Tam öldüğünü de görmüyoruz ya, da herhalde ben, ölecek
bence
yani.
Bence oradan evet. Kurtulmaz biraz zor gibi, çünkü böyle bayağı bir kanlar akmış.
Kanlar geliyor.
Değil mi? Evet, evet. Ama ondan önceki bir sahnede de o flashbacklerin bir anında Jules o şeyin başında, dizinin bölümün başında hani rozeti çevirdik. Orada bir ne yazıyordu onu görmedi ya. Sonra onu bize gösteriyor. Orada onu bir söyler misin? Ve sen
tabii.
Ne düşündün yani onu görünce, o yazıyı?
Evet. Yani şu çünkü o rozetin arkasında görünce Holston'un mesajını görünce Jules fikrini değiştirip arkasından koşup tamam yapacağım diye şerif olurum diyor.
Evet.
Meğersem o rozetin arkasında truth, gerçekler, yani doğrular, gerçekler yazıyorum, kelimesi var. Ve o sırada Jules şeyi hatırlıyor. Holston'un kendisine söylediğini hatırlıyor. Ben seni işte beraber geçirdikleri zamandan sonra zaten ondan beri bir seneye yakın bir şey geçiyor. Yani Holst'unu görmemiş. Holst'un diyordu, ben sana haber vereceğim, bir şekilde haber yollayacağım ne olduğuna dair. Bir gerçeği öğreneceğim diyor. Ve seni de haberdar edeceğim. Bu bir kelime ile olsa bile bir mesaj yollayacağım sana diyor. Ve
Aynen.
bu o yani o işte bu kelime bir kelime truth yazmış oraya. O mesajı yolluyor Jules'a. Yani bu işin peşini sen bırakma benden sonra gibilerden. Bu da şerif olması da ondan zaten onu şerif olarak onu tavsiye ediyor.
Evet.
Yani kendisinden sonra Holston'un Jules'a güveni burada çok yüksek. Ha bir de Tim Robbins IT karakteri bu arada. Bir iki defa daha çıkıyor ve IT karakteri Eda bu Tim Robbins'in oynadığı karakter. IT karakteri yani.
Bernard.
Bu Bernard. Ha.
Ha.
Bernard böyle her büyük şirketteki IT şefi falan gibi değil. Arka planda olan biri değil. Bu belli ki çok gücü olan bir kişi.
Hem
Yani
gücü var hem de bu
evet.
yargıca yakın. Belli.
Evet. Ha,
Yani
yargıca
bu
yakın.
kötücül
Bütün
bir adam.
evet
Vibe'ı öyle.
iletişim de Bernard'ın elinde ve bahsettik demin iletişim zor
Evet.
yani çok büyük bir gücü var yani Bernard'ın. Onu da öğrenmiş olduk. Bernard'ın bir şişe viskiyle satın alınamayacağını da öğrenmiş olduk. Çünkü bunu deniyor vali onu
Evet.
ziyarette bir şişe viski veriyor. Onu da gördük yani. Bernard'ı da biraz daha fazla gördük.
Gördüm.
Bakalım nereye varacak bu işin sonu.
Şöyle teorimiz herhalde sen de katılırsın. Yargıç dedi ki başkana sen orada bir dur. Yani sen kendi başına benim atayacağım şerifi yok sayıp gidip kendin bir tane şerifle anlaşır. Bir de benden izinsiz siloda karartma yaparsan ben de hani sana gereken dersi veririm dedi diye düşünüyorum ama
İşte
acaba
başkanın
başkanın
ölmesini mi diyorsun?
zehirlenmesinde
Evet,
aynen
evet, evet.
zehirlenmesinde hani en şüpheli o gözüküyor yani
Evet, derin operasyon
yargı derin
diyorsun yani.
aynen derin operasyondan o sorumlu gibi gözüküyor ama
Evet.
bakalım yani biraz çünkü derinlikli bir dizi yani hemen o ilk göründüğü ilk mesela algıladığımız şekliyle olmayabiliyor. Dizinin
Evet.
sevdiğim yönlerinden bir tanesi de o. Hani çok bariz görünen şey belki çıkmayabilir. Bambaşka bir kişilerle dördüncü bölümde Allah Allah hiç çıkmayan insanları tanıyabiliriz. Dizinin öyle bir gerçekten güzel bir tarafı var.
Evet.
Ve istiyorsan senin de puanını alalım.
Tamam.
Tamam.
Ben bu yine 9 veriyorum. İlk ikiye de 9. Bunu da çok beğendim. Özellikle aksiyon bölümü, ikinci son yarım saatteki aksiyon inanılmaz iyiydi. İlk bölümde de güzel bir politik ve sosyal silonun şeyini
Evet.
görüntüsünü veriyor. Yalnız şunu söyleyeyim. Yani başta da konuştuk. Hani baş aktör kim burada? Aktörler gidiyor, geliyor bazı. Galiba bu dizinin başrolünde oynayan Silo'nun ta kendisi. Yani
Evet. Silo.
Silo mekan yani.
Evet,
Bu
mekan doğru
Silo'nun
dedi. Çok güzel
varlığı
bir şey yaptın. Evet.
her yerde böyle ağır basıyor. Herkesin üstünde bir baskı bir şekilde. Silo'nun yapılışı, mimari şekli, bir yerden bir yere gidememek, merdivenler şey yok. İşte sosyal hiyerarşiyi ona göre kurması, bir jeneratöre bağlı. Ve devamlı böyle bir ağırlık var herkesin önünde, herkesin üstünde. Aksiyon çok iyi, performanslar yine çok iyi ama ben bir türlü ona çıkamıyorum çünkü hala bir türlü kafamın kabul edemediği bazı şeyler var. Yani bu 150 katı çıkma inme olayı nasıl bu kadar kolay kabul edilebiliyor? Yani hiç kimse bir kaykay veya tekerlekli üstünde bir mopedler falan düşünemiyor mu? Düşünseler tutuklanıyorlar mı? Yani burada benim aklımın almadığı birçok şey var. Yani telsiz var ama
Yani aynen
şey
başka
yok,
türlü
komünikasyon yok. Yani
komünikasyon
şimdi
yok.
Juliet babasından 20 sene böyle ayrı kalıyor konuşmadan falan. Yani bunlar bana çok fazla fantastik geliyor. Yani biraz daha açıklama gerekiyor. Kafeterya var yukarıda o ekranın olduğu mesela. Hatırlarsan ilk bölümde, pardon, Holston dışarıya çıktığında ikinci bölümde mekanikten insanlar gelmişti onu seyretmeye.
Evet.
Kaç kat çıktılar oraya gelmek
Tabii
için?
orası
Yani
acaba tabii o kafeterya hangi bölümde?
ha, ama hangi bölümde
Ama
hani
yine de
Holston?
nereden baksanız bir 50 kat falan çıkmış olması lazım.
Evet.
En azından 50-70 kat belki.
Evet
Yarılatarsak.
ve oraya her telden insanlar geliyor. Yani bu insanlar ya 60 kat çıkıp ya 50 kat inip mi gidip geliyorlar o kafeteryaya? Yani burada böyle çok fazla bazı detayları daha iyi şey yapmaları lazım. Yerine
Evet.
oturtmaları lazım. Belki de ben fazla detay istiyorum. Bilmiyorum
yok
ama
yani hakikaten o asansör olmayışı ve bunların böyle yürüye yürüye hani sanki şey gibi 3 aylık yolculuğa çıktık. Bu 144 kata kaç günde gideceğiz? Ben de onu düşündüm. Ya dedim ben yani öyle en tepede falan otursam hakikaten 20 kat her gün ben inip çıkamam yani.
Ya,
yok.
Aynen.
3 bir kat de şu... inerim. Hadi bir gün çok işim vardı 5 katı diyeyim ama yani gerçekten
bence
nasıl bir şey bu?
Yani bir de 150 bir kattan bir en tepeden en aşağı inerken bir gece geçiriyorsun bir yerde, bir otelde mi kalıyorsun?
Evet.
O kadar uzun. Sırt çantalarıyla gidiyorlar falan. Yani bunlar buna
aynen
bir
bayağı
çözüm kimse
yolculuğa çıkar
istemiyor
gibi
mu?
gidiyorlar.
Ya yani merak etmez mi insan benim 40 kat üstünde nasıl bir hayat yaşanıyor de merak etmez mi insan? Yani ne bileyim. Bu arada kat derken biz normal bizim Türkiye'deki apartman katlarından bahsetmiyoruz. Bayağı uzun bir daire geçmek gerekiyor. Bir
Evet,
kat çıkar, bir kat çıkar.
aynen yani dediğin gibi kat öyle hemen böyle pat indim bir kat değil. Bayağı
Evet.
bir daire dönüyoruz ve öğreniyoruz ki zaten 10 bin kişi yaşıyormuş. Hani dedi ya orada Knox ya da
Doğru,
biri
10 bin kişi
10 bin
diyor.
kişiyi nasıl bir anda 10 bin
Evet.
kişilik bir nüfustan bahsediyoruz arkadaşlar. Hani
Evet.
Silo o kadar büyük öyle düşünün yani.
Yani evet bir de mesela bununla beraber aklımın bir diğer almadığı şey mesela Juliet 20 senedir mekanikten çıkmıyormuş diyor. Ki doğru olamaz çünkü kafeteryaya geldiğini görüyoruz ama herhalde genel anlamda konuşuyorlar. Yani o mekanikteki hayatı yaşamı gördük biz. Jeneratörün olduğu bölümdeki yattıkları
Evet.
yerleri falan. Orada 20 sene 25 sene insan yaşarsa çıldırır. Yani o insanların 30-40 yaşını bulamaması lazım o yaşam şartları içinde.
Evet.
Havasızlıktan bilmem neden falan. Yani bunlar böyle inanılması zor şeyler geliyor bana. Şimdi diyeceksin ki ya Mert kurgu bilim dizisi seyrediyor. Bilim kurgu dizisi
Bilim
seyrediyorsun. Artık
kurgunun
tabii ki biraz bazı şeyler fantastik
göz
olacak
ardı
ama
edebileceğimiz hani
evet ya,
o çok da
aynen.
bakmıyoruz o tarafa.
Evet
Yani
ama yani
içlerinde
bunlar
bir
çok
seri var.
çoğalıyor. Ben bu gibi detay bu Silo'nun mimarisinden dolayı olan detaylar bende çok fazla çoğalıyor. Hepsini atamıyorum yani aklımın. Ondan 9 vereceğim yine.
Tamam yine sanki çok düşürmüş gibi bir de 9 vereceğim diyor ondan.
Yok yani o kadar beğendim bölümü yani.
Yani o
Evet.
kadar düştün
Evet.
9'a. Okey ben de bu bölümün aksiyonunu beğendim gerçekten. Bana biraz daha böyle wow heyecan şeyi verdiği için ilk iki bölüme 7 vermiştim. O yüzden buna 8 veriyorum.
Eda senin 8'in çok değerli bir 8. Bunu dinleyenler bilsin de Eda kolay kolay yüksek not
Ama
vermez.
gerçekten hakikaten 8 veriyorsam çok hani kendi şeyimde
Evet.
iyi benim için iyi yani.
İyi
Bu
bir
arada
dizi seçmişiz değil mi Eda?
valla
İlk
memnunum
başlangıç
gerçekten
için
çünkü
bizim ekran geyiklerine.
ne çıkacağı belli değil çünkü. Yani
Evet.
Silo diye başlayalım dedik. Gerçekten güzel çıktı. Bu arada arkadaşlar ekran geyikleri adıyla Twitter'da hesap açtık. Ve Spotify'a yüklüyoruz ama aynı zamanda Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast bunlara da bir şekilde bağladım ben hesabı. Dolayısıyla tek bir yerden değil bir sürü mecradan da dinleyebileceksiniz.
Bu
Mert'cim
arada
yani
Apple Podcast'te de şey yapabiliyormuşum.
ne yapabiliyorsun?
Rate şey yapabiliyor. Yani yıldız
Ha,
verebiliyor. Bize iyi not
evet.
verin.
Aynen
Bulunsun. Bir işe
arkadaşlar
de
yani
yarıyormuş o bile bu arada. Bilmiyorum
reytlerseniz
yani.
bilmiyorum güzel olur. Valla Mert'cim eğer ekleyeceğim bir şey yoksa
Yok.
istersen 3. bölümü böyle kapatalım arkadaşlar. Dediğim gibi hafta hafta geliyor. Bir sonraki hafta 4. bölümle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgiler, selamlar.
Sevgiler, selamlar herkese.